Ayrım 11.
İlk bakışta haklı görünen bu iddia üzerinde durmak zorundayız. Geçiş formlarına ait fosil bulguları gerçekten yetersizdir. Pek çok organizma gruplarının kökeni tahmin olarak kalmış, kanıtlanarak belirlenememiştir henüz. Ne var ki evrim sürecinde kimi varyasyon ve mutasyonların sağladığı hızlı geçişin yanı sıra, birçok organizmanın fosilleşme olanağı bulamaması göz önüne alındığında, yetersiz de olsa eldeki kanıtların değerini küçümseyemeyiz. Yaratılışçıların tüm geçişlere ait yeterli kanıt istemeleri, paleontologların da dile getirdiği bir güçlüğün sömürme çabasından başka bir şey değildir. Örneğin pek çok türü kapsayan farelere ait yeterince fosile rastlanmamış olması, bunların anlık bir yaratma eyleminin ürünü olduğunu mu gösterir? Elbette değil. Fareler bilindiği gibi küçük yapılı, yumuşak, çabuk bozulmaya elverişli organizma türlerindendir. Fosil olarak korunma şansları son derece zayıftır. Yaratılışçıların bu konuda dayandıkları, evrimin yavaş ve adım adım giden bir süreç olduğu varsayımı, evrim kuramında bir ara benimsenen ama artık geçerli sayılmayan bir düşüncedir. Her organizma topluluğunun geniş ölçüde genetik varyasyon olanağı taşıdığını biliyoruz. Bu olanak evrimin pek seyrek olan olumlu mutasyonlara bağlı kalmasını gerektirmemektedir. Çevre koşulları değiştiğinde topluluğun genetik varyasyon olanakları doğal seleksiyonla etkinlik kazanmakta, çevreye daha uyumlu yeni bir türe yol açılmaktadır. Evrimin hızlı sürecinde genetik varyasyonların bu önemi laboratuvar deneyleriyle de kanıtlanmıştır. Örneğin G. Lydiard Stebbins ile Francis Kihiyala ortak araştırmalarında 12 yıllık bir süre içinde meyve sineklerinin vücut büyüklüğünde %10 kadar bir artış sağlayabilmişlerdir. Aynı hızda bir artışla insan beyni Homo erectus'taki oylumundan Homo sapiens'teki oylumuna yaklaşık 13 bin yılda ulaşabilirdi ki bu süre jeoloji tarihinde bir an demektir. Evrimin bu hızlı temposu göz önüne alındığında bulunan fosiller arasındaki boşluklar bizi şaşırtmamalıdır. Kuşkusuz evrim düşüncesini çürütmek için kanıt olarak kullandıkları bu boşlukları doğru yorumlamayı yaratılışçılardan bekleyemeyiz. Evrim düşüncesini gözden düşürmek için yaratılışçıların başvurduğu yollardan biri de duygusal tepkileri harekete geçirmektir. Çağımızda çarpıcı örnekleriyle karşılaştığımız çıkarcı, bencil ve ırkçı tutum ve politikaları evrim kuramının türevleri gibi göstermek çabası bunun iyi bilinen bir örneğidir. Darwin'den sonra bir ara sosyal darwinizm adı altında etkinlik kazanan öyle bir görüşün faturasını evrim kuramına çıkarmak gene olguları çarpıtmaktır. Sosyal darwinizm bilimsel değil, eyleme yönelik ideolojik nitelikte bir öğreti olup 19. yüzyıl kapitalizminin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler düşüncesini yansıtan bir görüştür. O dönemde bile saygın biyologlardan hemen hiçbirinin desteğini kazanmamıştır. Ne önyargılarımız ne de insanın insanı horlaması, acımasızca sömürüp ezmesi 1859'dan sonra başlayan olaylardır. Faşizm gibi totaliter sistemleri evrim düşüncesinin bir ürünü diye niteleyen yaratılışçı akımın lideri Henry Morris, tarihsel gelişmeleri çarpıtmaktan çekinmemektedir. Almanya'da üstün ırk ve üstün insan kavramlarını ortaya atan ve yığınlara benimseten kişi, Darwin'in çağdaşı ve evrimciliğin ateşli yandaşı olan filozof Friedrich Nietzsche'dir. Nietzsche, felsefesine ulusal ideoloji kimliği veren Hitler evrimcilikten kaynaklanan ırkçı öğretinin bir bakıma kaçınılmaz sonucudur. Morris ve onu izleyenlere göre yalnız ırkçılık değil, daha pek çok kötülüğün kaynağı evrim düşüncesinde aranmalıdır. Onların gözden kaçırdığı, Darwin'den başlayarak hiçbir evrimci bilim adamının ırkçı olmadığı, tam tersine o tür ideolojik saplantıları bilim adamlarının her dönemde kınadıkları gerçeğidir. Bir kez Nietzsche'nin ateşli evrimci olduğu savı doğru değildir. Öyle olsa bile onun üstün insan öğretisinden evrimci düşünceyi sorumlu tutmak, dahası faşizmin faturasını bilime çıkarmak dürüstçe bir tutum mudur? Aslında faşizmde yaratılışçıları tedirgin eden bir şeyin olduğu kuşku götürür. Onlarınki bir taktiktir. Evrim düşüncesini insanlığın aşağıladığı bir ideolojiyle özdeşleştirip karalamak taktiği. Evrim düşüncesi bir din midir? Yaratılışçılar evrimin inanca dayanan değer yargıları içeren bir tür din olduğu iddiasında getirmişlerdir. Onlara bakılırsa evrim düşüncesi bilimsel değildir. Bilim gözleme, deneysel doğrulamaya dayanır. Evrim ise ne gözlemlenebilir bir olay ne de doğruluğu deneysel olarak ispatlanan bir hipotezdir. Öyle midir acaba? Bu iddia deyim yerinde ise Yavuz Hırsız'ın ev sahibini bastırması havasını taşıyor. Bir kez bir olgu olarak evrimsel değişme çeşitli yollardan gözlenebilmektedir. Öyle olmasa bile fosil ve canlı organizmaların gözlemsel özelliklerinde çıkarsanabilir bir olaydır, evrim. Sonra evrim düşüncesi bir hipotezden ileri bir kuram kimliği kazanmıştır. Gözlem ve deney ürünü sayısız verilerle yoklanmış, doğrulanmış bir kuram. Yaratılışçılar bu sonuç karşısında kalınca ağız değiştirmekte, kuramın ispat edilmediğini ileri sürmektedirler. Doğrudur, evrim kuramı ispat edilmemiştir. Ama bilimde hiçbir kuramın ispatı verilmez verilemez. İspat mantık ve matematik çalışmalarına özgü bir doğrulama türüdür. Bir savı bilimde olduğu gibi olgulara giderek yoklamayı değil, doğruluğu varsayılan kimi ilkelerden mantıksal çıkarsamayla doğrulamayı gerektirir. Evrim kuramı fizik, astronomi, kimya gibi bilim dallarındaki herhangi bir kuram gibi bir takım olgusal veri ve ilişkileri açıklama sağladığı, çok sayıda güvenilir kanıtlara dayandığı için ayakta durmaktadır. Yoksa belli bir inanca dayandığı için değil. Bilimde her kuram gibi evrim kuramı içinde yetkinlik söz konusu değildir. Daha kapsamlı, açıklama ve öndeği gücü daha yüksek bir kuram ortaya çıkıncaya dek, ki bu devrim için pek olası görünmüyor, bilimsel geçerliğini sürdürecektir. Eleştiri ve tartışmaya açık olan kuramın, yeni bulgularla daha fazla pekişme olanağı kazanabileceği gibi yanlışlanma olasılığı da vardır elbet. Evrim düşüncesi dinsel nitelikte bir inanç olmadığı gibi, değer yargıları içeren dine karşı bir ideolojide değildir. Amacı ön yargılara uygun bir dünya kurmak değil, var olan dünyayı, olup bitenleri betimlemek ve açıklamaktır. Evrim kuramında şu ya da bu ideolojinin dayanak araması, dahası destek bulması, evrim düşüncesini geçersiz kılmaz, bilimsel olmaktan çıkarmaz. Tüm kanıtlara karşın bilimsel bir kuramın yanlışlanma olasılığından söz ettik. Yaratılışçıların bu olasılığı değişik bir yorumla evrim kuramına karşı kullandıklarını görüyoruz. Aşağıdaki alıntı onların yorumunu yansıtmaktadır. Evrim kuramını bilim adamlarının büyük çoğunluğu neden benimsemiştir? Gösterilen kanıtlar o denli mi doyurucudur? Görünüşe bakılırsa öyle. Öte yandan bilim adamlarının büyük çoğunluğunun yanılma olasılığı yok mudur? Yanıt elbette vardır. Tarihten bazı örneklere bakalım. Yüzyıllar boyunca bilim adamları tüm gezegenlerin arzın çevresinde dolaştığına inanıyordu. Bu Ptolemy'nin yer merkezli evren kuramıydı. Sonra Kopernik'in güneş merkezli sistemi ortaya çıktı. Bu sistemin doğru, Ptolemy sisteminin ise yanlış olduğunu kabul etmek kolay olmadı. Bilim dünyasını gezegenlerin güneş çevresinde döndüğüne inandırmak ancak Kopernik, Galileo ve onları izleyen bazı bilim adamlarının çetin uğraş ve kavgalarıyla olanak kazanmıştır. İnanılacak gibi değil. Bugün evrim düşüncesine karşı çıkanlar, bize Kopernik ve Galileo'nun bağnazlık karşısındaki çetin savaşımından söz ediyorlar. Yer merkezli sistem, ortaçağ teolojisinin kimliğini taşıyan bir öğretiydi. Ona ters düşmek öyle kolay göze alınabilecek bir tehlike değildi. Kopernik'in oluşturduğu yeni sistemi yayımlaması 30 yıllık bir gecikmeyle, o da ölüm döşeğine düştüğünde mümkün olur. Galileo, güneş merkezli sistemin doğruluğuna inandığını söylediği için iki kez Engizisyon önüne çıkarılır. Dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinde döndüğüne değinen kitaplar, kilisenin yasak yayınlar listesine alınmıştı. Avrupa'da Kopernik kuramının doğruluğuna inanan bilim adamları uzun süre kuramı öğretme cesaretini göstermezler. Engizisyon yargıçları önünde dizleri üzerine çökmüş Galileo'nun tövbe ettirilişi nasıl unutulabilir? Ben Galileo. 70 yaşında bir hapis ve dizleri üzerine çökmüş günahkar kulunuz. Yüksek huzurlarınızda elimi kutsal kitaba basarak arzın döndüğünü söylemiş olmamı şiddet ve nefretle kınar, hatamın bağışlanmasını dilerim. Söylentiye göre Galileo tövbesinin sonunda ama dönüyor, ama dönüyor diye mırıldanmaktan da kendini alamamıştır. Galileo'yu tövbeye zorlayan teologlar bilimi gerçek anlamında içine sindiremeyen bağnaz bir geleneğin egemen temsilcileriydi. Bilim ile Teolojinin Savaşım Tarihi adlı kitabında Andrew Dixon'dan şunları öğreniyoruz. Kopernik'e karşı çıkanlar ona, sistemin doğru olsaydı Venüs gezegeni güneş çevresinde dolaşırken ay gibi evreler gösterirdi dediklerinde Kopernik, haklısınız, şu anda ne söyleyebileceğimi bilmiyorum ama Tanrı iyilikseverdir, bir gün itirazınıza cevap verilecektir herhalde, der. 1611'de Galileo'nun teleskopu Venüs'ün evreler sergilediğini gösterince, Kopernik'i sıkıştıranlar beklemedikleri yanıtı alırlar. Yaratılışçılık iddia edildiği gibi bir bilim ise bu bilimin başlıca savlarından birini olgusal olarak yoklamaya el verecek bir öndeği ortaya koysunlar görelim. Ünlü antropolog Richard E. Lakey'in dediği gibi bilimsel yaratılışçılık ne bilimdir ne de din. İkisi bakımından da onur kırıcı bir girişimdir. 10. Bölüm İdeoloji Buyruğunda Bilim. Gerçekten bilim adamı çalışmasında başkasının buyruğuna girmektense yok olmayı göze alan kişidir. Zend Gyorki. Marksizm açısından kalıtım bilimi. Bilim düşmanlığı dinsel bağnazlığa özgü bir olay değildir. Totaliter ideolojilerinde baskı, yıldırma ve yönlendirme çabaları bilimi olumsuz yönde etkilemekten geri kalmaz. Bunun iyi bilinen bir örneğini Nazi Almanya'sında, bir başka örneğini Stalin döneminde Sovyet Rusya'da bulmaktayız. Marksizm tüm bilimsellik görünümüne karşın totaliter bir ideolojidir. Bilimin olgulara dönük nesnel yaklaşımına, kuşku ve tartışmaya yer veren, özgür düşünceyi içeren tutumuna kapalıdır. Bilimsel düşünmeye değil, bilimin teknolojik ürünlerini kullanmaya yöneliktir. Neo-Mendelizme karşı Michurinizm diye bilinen hareket bu bakımdan ilginç bir olaydır. Temel sorun genetik bilime ideolojik bir müdahaleden kaynaklanmıştır. Daha önce de değinmiştik. Genetik evrim kuramını yakından ilgilendiren bir bilim dalıdır. Dar anlamda canlıların bitki, hayvan ve insan kalıtsal özelliklerinin bir kuşaktan sonraki kuşağa geçiş düzeneğini, geniş anlamda canlıların kuşaklar boyunca kalıtsal özelliklerini nasıl değiştirdiklerini, başka bir deyişle evrimsel kalıtımı konu alır. Neo-Mendelizm iki anlamı da kapsamaktadır. Neo-Mendelizm ile Michurinizm'in çatışmasını aydınlatmak için önce bu iki yaklaşımı ana çizgileriyle özetleyeceğiz. Neo-Mendelizm kalıtımın yanı sıra varyasyon olgusunu da inceleyen bir bilimdir. Mendel'in 1860 ortalarında yayımladığı çalışmasına dayanan bu bilim, birimsel kalıtım kuramı diye nitelenebilir. Buna göre Mendel'in varsaydığı kalıtımsal birimler kalıtım düzeneğinin temel taşlarıdır. Canlı maddenin kendisini üreten bu birimlerine şimdi gen diyoruz. Her gen çeşitinin alel denen birkaç formu vardır. Mendel'in bezelyelerde gözlemlediği kalıtsal boy farkları aynı çeşit gene ait iki değişik form arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Neo-Mendelizm daha ileri giderek incelenen tüm organizmalarda böcek, çiçek, kuş, memeli hayvan ve benzeri kalıtımın maddesel temeli ya da özel organı diyebileceğimiz ve ileri düzeydeki organizmalarda sayısı birkaç bini bulan bir gen topluluğunun varlığını ortaya koymuştur. Ayrıca genlerin kromozom denen hücre organlarında belli doğrusal bir sıra içinde düzenlendiklerini öğreniyoruz. Böylece tıpkı sindirim sistemi gibi son derece karmaşık ve üst düzeyde organize bir sistemle karşı karşıyayız. Batıda olduğu gibi 1930'lara gelinceye dek Rusya'da da geçerli sayılan bu kuramın belirlediği iki olay vardı. 1. Organizmaların görünür varyasyonlarının kalıtsal kökenli olup olmamasına göre ikiye ayrıldığı. Kalıtsal kökenli olmayan varyasyonlar, ki bunlara modifikasyon diyoruz, ya çevre koşullarındaki farklardan, örneğin beyaz insanda fazla güneş altında tenin kararması ya da etkinlik farklarından, örneğin ağır iş veya egzersizle kasların güçlenmesi doğmaktadır. Ancak kökeni ne olursa olsun, tüm modifikasyonların ortak özelliği üreme hücrelerini değil, bedeni veya bedensel organları etkilemeleridir. 2. Kalıtsal kökenli varyasyonların mutasyonlardan kaynaklandığı. Mutasyon kalıtsal yapıda ya bir gende nitelik değişimi ya da genlerin, hatta belki de kromozomların artması veya azalması biçiminde nicelik değişimi demektir. Kimi kez sanıldığı gibi Neo-Mendelizm çevresel etkileri hiçe sayan bir görüş değildir. Tam tersine yetişkin organizmalara ait tüm özelliklerin çevre ile kalıtımın etkileşiminin ürünü olduğu ilkesi Neo-Mendelizmin başlıca varsayımlarından biridir. Genlerin oluşturduğu kalıtsal düzenek, gelişme sürecinde çevreyle etkileşen kimyasal bir sistemdir. Etkileşime giren çevrede veya gen düzeneğinde meydana gelen bir değişiklik sonucu değiştirebilir. Çevre ile gen düzeneğinin etkileşiminin en karmaşık örneğini insanın zihinsel yeteneklerinin oluşumunda bulabiliriz. Entelektüel gelişimin büyük ölçüde çevresel etki ve olanaklara, bu arada özellikle eğitime bağlı olduğu bilinmektedir. Ama gene de kalıtımın büyük payı yadsınamaz. Kalıtımın sağladığı potansiyel, sınırlıysa çevre ve eğitim ne denli olanaklı olursa olsun, sonuç sınırlı kalmaktan kurtulamaz. Aynı şekilde eğitim ve çevre koşullarının elverişsiz veya yetersiz olması halinde kalıtsal potansiyelin yeterince gerçekleşmesi beklenemez. Genetik biliminin karşılaştığı sorunlardan belki de en önemlisi bir performans veya özellikle çevrenin katkısıyla kalıtımın payını belirlemektir. Bu yolda yapılan deney ve incelemeler arasında özellikle özdeş ikizler üzerindeki çalışmaların önemi büyüktür. Mutasyonlar ya bir genin yapısal yeni bir düzenlemeye uğramasından ya da gen üzerinde X ışını, mor ötesi, radyasyon veya kimyasal maddelerin etkisinden kaynaklanır. Neomendelizmin saptadığı bir olguda modifikasyonların kalıtsal olmadığıdır. Örneğin sarışın bir kadının güneşte sürekli yanarak esmerleşmesi ya da güneşten uzak durarak rengini koruması, çocuklarının ten rengini herhangi bir şekilde etkilemez. Evrimde ne değişen çevre koşullarının etkisinde oluşan ne de kullanış ya da kullanışsızlık nedeniyle oluşan modifikasyonların rolü vardır. Evrim kalıtsal yapının değişmesini gerektirir. Doğal seleksiyon denilen mutasyon türünden kalıtsal varyasyonlar içinde bireye avantaj sağlayanların korunması, diğerlerinin ayıklanması, düzeneğinin çalışmasına dayanır. Zencilerin ten rengi çoğu kez sanıldığı gibi kuşaklar boyu güneş altında yanmayla oluşan bir kararmanın sonucu değil, doğal seleksiyonun ürünüdür. Şöyle ki, tropikal bölgelerde yaşayanlar için koyu ten rengi avantaj sağlayan bir varyasyondur. Rengin koyu olması, mor ötesi ışınların deriden geçip dokulara zarar vermesini önlemekte. Dolayısıyla ten rengi daha koyu bireylerin, ten rengi daha açık olan bireylere göre yaşam gücü artmaktadır. Organizmaların çevreleriyle sıkı ilişki içinde olduğu pek çok örneklerle gösterilebilir. Ancak bu ilişki gözler önünde apaçık değildir. Çevre kalıtsal yapıyı doğrudan etkilemez. Etkileşim uzun süreli, karmaşık bir süreç olan doğal seleksiyon aracılığıyla gerçekleşir. Neomendelizm dediğimiz kalıtım bilimi modern evrim kuramıyla iç içe girmekte, onun bir alt bölümünü oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, modern evrim kuramına doğal seleksiyonla genetik bilgisinin birleşimi gözüyle bakabiliriz. Kurama yöneltilen ideolojik saldırıyı tam anlayabilmek için neomendelizmin özünü oluşturan kalıtım düşüncesini kısaca açıklamaya ihtiyaç vardır. Bu düşünce Alman biyoloji bilgini Weizmann'ın geçen yüzyılın sonlarında ortaya attığı üreme hücresinin sürekliliği kavramına dayanmaktadır. Mikroskopla yapılan gözlemler, eşeysel üremede yeni organizmanın iki üreme hücresinin erkek sperması ile dişi yumurtasının birleşmesiyle oluştuğunu göstermiştir. Spermayla döllenen yumurta organizmayı zigote, binlerce hatta milyonlarca hücreye bölerek oluşturur. Bu hücrelerden büyük bir bölümü organizmanın vücudunu, somayı kurar. Geriye kalan birkaçı da bölünmeyi sürdüren üreme hücrelerine dönüşür. Üreme hücrelerine dönüşen hücreler, kuşaklar boyu sürekliliği sağlayan hücrelerdir. Her kuşakta yeniden kurulan soma, üreme hücrelerine bir tür sığınak ya da barınak işlevi gören bir yan kuruluş sayılabilir. Öyle ki ana ya da babanın soması ile yavrunun soması arasında gerçek bir bağ ya da süreklilikten söz edilemez. Bu ayrımı vurgulayan Weizmann'a göre somadaki değişikliklerin kalıtsal nitelik kazanması olanaksızdır. Çünkü öyle bir nitelik kazanması için değişikliğin üreme hücrelerine geçmesi gerekir ki bunu sağlayacak bir düzenek yoktur. Bu düşüncenin kimi rötuş ve terminoloji değişikliği ile modern genetikte de geçerliğini sürdürdüğü söylenebilir. Modern genetik bilimine ideolojik bir tepki olan Michurinizm denen akım adını Rus botanikçisi Michurin'den 1855-1935 almıştır. Michurinizmin bir kuram olarak geliştirilmesinde başrolü Lenin Tarımsal Bilimler Akademisi Başkanı Trofim D. Lysenko ile felsefeci Present oynar. Michurinizmi Lamarck'ın kuramının özel bir versiyonu olarak niteleyebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Lamarckçılık klasik biçiminde yaşam sürecinde edinilen özelliklerin, bu özellikler ister değişen çevre etkisiyle ister organların kullanış veya kullanışsızlığı nedeniyle olsun, her kuşakta belli ölçülerde kalıtsal olarak yerleştiği, birçok kuşak sonra evrimsel bir değişiklik kimliği kazandığı tezini içermektedir. Darwin'in döneminde kalıtım düzeneğine, dahası kromozomların varlığına ilişkin hiçbir şey bilinmiyordu. Darwin kendi kuramında büyük ağırlığı doğal seleksiyona vermekle birlikte Lamarck'ın görüşüne de kimi yönleriyle yer vermiştir. Michurinizmi Lamarckçılıktan ayıran başlıca noktaları şöyle sıralayabiliriz. 1. Kalıtımı sarsma ya da parçalama yöntemi. Bu bir tür şok etkisiyle kalıtıma özgü kararlılığı yıkma demektir. Şok etkisiyle sarsmanın kalıtım düzeneğine esneklik sağlayacağına, istenilen yönde gelişmelere kapı açacağına inanılıyordu. 2. Kalıtımı sıradan metabolizma gibi bir süreç sayma, neomendelizmin kalıtsal yapı diye sözüne ettiği temeli tanımama. Buna göre kalıtım yalnız kromozomlarda değil, organizmanın her parçacığında taşınmaktadır. Lysenko daha da ileri giderek kalıtımı neredeyse metabolizmayla özdeş sayar. Kalıtım metabolizmanın spesifik bir türüyle belirlenmektedir. Kalıtımı değiştirmek için canlı organizmanın metabolizma türünü değiştirmemiz yeterlidir. Lysenko ve yandaşları için kalıtım bir özümseme gücüydü. Organizmanın belli koşullarda dış etkileri özümseme ve kalıtıma mal etme gücü. Görülüyor ki Michurinizm genel kuramsal çerçevesiyle büyük ölçüde Lamarckçı görüşü yansıtmaktadır. Lysenko'nun şu sözleri bu noktada hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar açıktır. Katılımda değişiklikler kural olarak canlının doğal beklentilerine uymayan dış etkenler altında organizmadaki gelişmenin sonucudur. Lysenko, bireyin kendi yaşam deneyiminde edindiği özellikleri özümseyerek kalıtıma geçirdiği savını materyalist evrim kuramının bir gereği olarak ileri sürmekle kalmaz, bu görüşü içermeyen bir evrim kuramına düpedüz olanak tanımaz. Onun gözünde artık Darwin kuramı bilimsel değil, metafiziksel bir öğretiydi. Yaşamda bireylerin savaşımını içeren doğal seleksiyon, Malthus'ta dile gelen burjuva sınıf ideolojisinin bilime yansımasından başka bir şey değildi. Malthus gibi Darwin de proletarya düzeninin tabuları arasına girmeliydi. Her alanda olduğu gibi evrim konusunda da tek doğru düşünce diyalektik materyalizmde saklıdır. Salt ideolojik bir öğreti karakteri taşıyan Michurinizm, ne sağlam deneysel verilere ne de batıda son 100 yıl içinde büyük bir gelişme gösteren genetik bilimine uymaktaydı. Bu görüş olgusal içerikli, dolayısıyla deneysel yoklamaya açık bir kuram olmaktan çok önyargılara dayalı, tüm öğretiler gibi olgulara dıştan zorlanan bir öğretidir. Böyle bir yaklaşımda olgular işe yaradığı ölçüde işlem görür. Öğretiye ters düşen olgular ya görmezlikten gelinir ya da düpedüz geçersiz sayılır. Marksizm dünyayı yeniden kurmaya, biçimlenmeye yönelik bir düşüncedir. Bu bakımdan Marksistlerin Mendel genetiğini değil, Lamarckçılığı ideolojilerine daha yatkın bulmaları doğaldır. Neo-Mendelizm, çevre koşullarının etkisine temelde kapalı, bireyler arasında doğuştan farkları besleyen kararlı bir kalıtım yapısını öngörmekle, Marksist ideolojiye beklenen desteği sağlamaktan uzak düşmüştü. Bu yüzden reaksiyoner burjuvazi icadı bir öğreti diye kınanır, öğretimi yasaklanır. İş bu kadarla da kalmaz. Mendelci diye bilinen bilim adamları işlerinden atılır. Kimisi Sibirya'da iş kamplarına sürülürken, kimisi de ortadan kaybolur. İzlerine bir daha rastlanmaz. 1934'te bu kıyıma uğrayan bilim adamları arasında Chetverikov, Ferry, Efroimson, Levitsky ve Agol gibi tanınmış adlar da vardı. Kampanya neo-mendelizmin idealist nitelikte bir kuram olduğu türden Marksist ideolojide ağır bir günah olan bir suçlamayla başlar. Komünist Partisi organı Pravda açıktan çevre katılım ilişkisinde kalıtıma ağırlık tanımakla suçladığı Tıp Genetik Enstitüsü'nün kapatılmasını önerir. Enstitü çok geçmeden dağıtılır. Üyeleri çeşitli cezalarla etkisiz kılınır. Oysa enstitü genel tutumunda kalıtımdan çok çevreye ağırlık tanıyordu.